Ayrım 14.
Ruhum o kadar doluydu ki kendime en iyi anlatmak için ne çalacağımı düşündüm ve parmaklarım fazla beklemedi. Baba evimden, Suadiye'nin yaz bahçelerinden Çaykovski esti geldi. G minör barkarolle parmaklarım tuşları okşamaya başladığında sanki çocukluğumun, Nesim'e aşık genç kızlığımın hatıralarını okşuyor. Annemi, babamı, anneannemi, dayımı, halalarımı öpüyor, Monsieur Ferretti'ye selam gönderiyordum. Barkarol bittiğinde ruhum çıktığı yolculuktan dönmek istemiyordu. Başka bir kıyıdan gelir gibi alkış seslerini duymaya başlamıştım ki, gözümü açmadan kendime ait dünyadaki yolculuğa devam etmek üzere Chopin'in E minör prelüdünü çalmaya başladım. Artık etrafımdaki hiçbir sesi duymuyor, varlığı algılamıyor, sadece kendi ruhumu seslendiriyordum. O geceye dek yaşadığım, masal oyunlarımda hayal ettiğim ve henüz bilmediğim ama muhakkak yaşayacağımdan emin olduğum hüzünler için çalıyordum ve çalarken kapalı gözlerimden sessiz gözyaşları süzülüyordu. Hüznüm mutluluğumu gölgelemişti. Birden parmaklarımın en ağlamaklı tuş dokunuşlarında yaylı çalgıların yavaş yavaş bana katıldığını duydum ve hep beraber çalmaya başladık. Piyanoda kendi başıma kaldığım hisleri yaylılar mağrur ağlayışlarıyla tamamlıyordu. Ne olduğunu henüz bilmiyordum ama bir gün beni çok ağlatacak bir şeyler yaşayacağıma dair hisle içimi keder kaplamıştı. Gözlerimden yaşlar süzülüyor ve çalıyordum. Ben hüznümle notalar arasında dalgalanırken, Aurora'nın incileri bedenimde kayıyor, sanki içinden çıktıkları derin sulara geri dönüyorlardı. Parça bittiğinde salondaki sessizlik huzur verdi. Bu herkesin benim ruh halimle sürüklendiğini gösteriyordu. Çıktığım yolculuğu kendime saklamak ister gibi başım önümde, gözlerimi bir müddet açmak istemedim. Parmaklarımı tuşlardan çekip dizlerime koyduğumda misafirler hala sessizdi. Ne zaman ki başımı kaldırıp gözlerimi açtım, alkış koptu. Yerimden kalkamayacak kadar yorgundum. Sessiz ağlamakta olan gözlerimin pusu ardından ilk seçebildiğim, piyanonun hemen diğer yanında bana bakan bir çift yosun yeşili gözdü. İşte yüreğimdeki o kuş çırpıntıları yine başlamıştı. Alkışlarken yüzümde, özellikle kolyemde gezdirdiği bakışları öyle derindi ki, sanki Aurora'nın incileri alev almış tenimi yakıyordu ve sanki o alevlerde yosun gözlünün elleri vardı. Yaşadığım mutluluğun, hüznün ve ileriye dönük bilemediğim endişe ve korkunun yorgunluğu beni ezmiş, artık evime, kocamın emniyetli kucağına özlem duyurmuştu. Bütün o kalabalıktan, özellikle de yosun gözlü yabancıdan kaçmak istiyordum. Ben Aurora'yı görmüş gibi oldum bu gece dediği zaman nutkum tutulmuş, boynumdaki üç sıra incinin konuşmaya başladığını hisseder gibi olmuştum. O sihirli kelimeyi telaffuz etmesi, onunla aramda sadece tesadüfi karşılaşmaların dışında bir bağlantı olacağının işaretiydi. Ama bu işaretten korkuyordum. Kocama olan tutkulu aşkıma, ona sahip olabilmek için üstesinden geldiklerime, o güne kadar bağlandığım, inandığım her şeye, kendime ihanet edebileceğimden korkuyordum. Nesim'e o kadar aşıktım ki, o aşkın verdiği mutluluğun ve hüznün dışında bir şey tanımak istemiyordum. İşte onun için Nesim'in arzusuyla gittiğim plazadaki odasından da kaçmıştım Mihrace'nin. Aurora'nın onun babaannesi olduğunu öğrendiğim ve bana dördüncü parçayı hediye ederek kadını olmamı teklif ettiği zaman, geçmişin bu esrarengiz aşk öyküsünde buluşmamızın yaşattığı hayal alemi ve tensel temasımızın verdiği yeni heyecanlara rağmen, her şeyi ardımda bırakıp kocama dönmüştüm. Tek sevmek, tek sevişmek istediğim Nesim'di ve beni bu esrarengiz erkeğin davetine yalnız gönderdiği için de ona çok kırgındım. Eve dönüp karanlıkta oturmuş beni beklerken bulduğum kocamın yanakları yaşlar içindeydi. Onun beni beklerken yaşadıklarını, geriye dönmeyebileceğimi düşündüğünü anladığım zaman içim şefkatle titredi. Sırf çocuğu olamayacağı için beni bir başka erkeğin kollarına hazırlama niyetinin, aslında ona nasıl büyük bir işkence yaptığını görmüştüm. Ona duyduğum sevgiye ve şefkate rağmen o geceyi bana yaşattığı için isyanla intikam almak niyetiyle Nazira'nın karşısında soyunup onun öpüşlerine, okşamalarına kendimi nasıl bıraktığımı anlatmaktan geri durmadım. Aynı anda yaşadığımız kaotik ilişkinin içinde onun çaresizliğini görmekten de vicdan azabı çekiyordum. Sonunda ağlayarak yabancı ile her temasımda aslında onu özlediğimi ve istediğimi ve onun için aşk gecesinden kaçıp evimize döndüğümü itiraf ettim. O gece tenin bilinmeyen karşısında duyduğu maceraperest heyecandan farklı olarak alışmış olduğu bedene onunla neler yaşayacağının farkında güvenli teslimiyetinin zevki ve ürpertileriyle seviştik. Belki de Nazirhan'ı o masalsı geceye rağmen onu bırakıp gidebildiğimi anımsamak, ona karşı hiç de güçsüz olmadığımı anlatmıştı bana. Karşısında istediğim için soyunmuştum. Ben izin verdiğim için bana dokunmuş, okşamıştı ve istediğim için de kocama geri dönmüştüm. Bu anılar zihnimde Nazirhan'ın gönderdiği mektupların durduğu konsolun çekmecesini açtım. Hiçbirinin içi okunmamış, şık monogramlı zarflara bakıp tekrar kapadım. Her ne yaptıysam hayatımın kontrolü bende kalmıştı. Bunu bilmek içimi rahatlatıyor, kendimi güçlü hissettiriyordu. Elbiseme geceden bana hatırlattıklarından dolayı utançla, huzursuzlukla değil, gülümseyerek bakabiliyordum. Kendimi çok daha iyi hissediyordum. Ama yine de crimson tuvaletimi dolaba kaldırmaya karar verdim. Yasım devam ediyordu ve ne ruhum ne yüreğim bu rengi taşıyabilecekti. Onun yerine minik gümüş pullarla işlenmiş, kemik rengi ipek muslin gece elbisemi seçtim. Damla inci küpelerim ve Nesim'in son hediyesi inci bileziklerimi taktım. Saçlarımın topuzunu düzeltirken aynada gördüğüm gözler, Suadiye'deki evin bahçesindeki küçük aşık kızdan yıllar ve yıllarca uzaktaydı. Aynı iri mavi gözlerdi ama şimdi derinlerinde buz kırıkları gibi hüzün parçaları yüzüyordu. Kendimi hatırladığımdan beri piyano hocam Monsieur Ferretti ile yaşadığı platonik aşkını hüzünle izlediğim Celeste, müşterek hayatımızda ilk kez benden daha coşkulu, daha heyecanlı ve eğlenceliydi. Paul Downey ile olan ilişkisinde yaşadığı tatmini fark etmemek mümkün değildi. Paul, Monsieur Ferretti'nin melankolik romantikliğinden çok uzaktı ama son derece zarif, düşünceli ve entelektüeldi. Bütün korumacılığına rağmen Celeste'in hayatına müdahale etmez, üzerine titrerdi. Beni de sevdiği kadının bir kardeşi, çocuğu gibi benimsemişti ama hiçbir günde bana fikrini empoze etmeye, büyüklük taslamaya kalkmıyordu. Aramızda son derece saygılı, rahat, sevgi dolu, huzurlu bir ilişki vardı. Celeste'in ve benim, geçmişimizden, paylaştıklarımızdan gelen özel bir bağımız olduğunu kabul ediyor ve sadece ikimize ait olan kısma müdahale etmiyordu. O akşam önce Paul bize bir içkiye gelecek ve Ezra'ya beraber inecektik. Kapı çaldığında gramofonu kurmuş, salondaki barı hazırlamaktaydım. Celeste'in eteklerini tutarak kapıya koşuşunu gördüğüm zaman gülümsemeden edemedim. Benim küçücük yaşımda delicesine coşkuyla tattığım aşkı, sevgili mürebbiyem ilk defa böylesine kendini vererek yaşıyordu. Bir kez daha onun hayatındaki bu güzel fırsatı kaçırmaması gerektiğine karar verdim. Onu Paul Downey'e evet demeye ikna etmeliydim. Bunun ilk şartının da benim yasımdan kurtulmam olduğunun farkındaydım. Zira ben acıyla, hüzünle yaşadıkça Celeste beni kesinlikle bırakıp kendi hayatını kuramayacaktı. Bunu defalarca anlamıştım. El ele salona girdiklerinde ikisinin de gözlerindeki ışıltıyı keyifle izledim. Paul bana Ashken okulundan 8 ressamın 1910'da açtığı serginin numaralı kataloğunu hediye getirmişti. Robert Henri, John Sloan, William Glackens, George Lux, Everett Shin, Ernest Lawson, Morris Prendergast ve Arthur Davies'in açtıkları bu sergi, New York sanat çevrelerince bir müddettir hazırlanan realist hareketin öncüsü olarak kabul görüyordu. 1910'ların başından beri özellikle bu grubun ressamlarının yönlendirdiği akımla artık şehrin romantik, şık ve zarif unsurları konu dışı kalmıştı. New York'un daha yoksul semtleri, ezik yoksul insanları, onların acıları, isyanları, sanayileşen toplumun gri yüzü resmediliyordu. Ash Ken hareketinin ilk sergi örneği olması açısından bu katalog çok önemliydi. Teşekkür edip Polly'i öptükten sonra, "Martiniler hazır, yoksa başka bir şey mi isterdin?" diye sordum. Paul, Celeste'in elini bırakmadan konuştu. "Prenses, müsaade edersen içkiden önce sevgili Celeste'imin hediyesini de vermek istiyorum." Onun heyecanlı ses tonundan özel bir durum olduğunu sezmiştim ve yaşanacak bir güzelliği engellemekten korkarak atıldım. "Tabii, sizi yalnız bırakayım." Paul kolumdan tutarak beni durdurdu. "Hayır, hayır. Tam aksine hediyemi verirken bilhassa senin burada bizimle olmanı istiyorum." Celeste'in mahcup gülümsemesinin yanı sıra gözlerinde beliren heyecan onun da bir sürpriz beklediğini gösteriyordu. Elimdeki kadehi bırakıp "pekala" dedim. "Madem öyle istiyorsun." Paul Celeste doğru döndü ve tuttuğu elini bırakmadan aniden önünde diz çöktü. Göz ucuyla bana bakan Celeste'in gözleri büyümüş, yanakları kızarmıştı. Paul diğer eliyle smokininin cebinden küçük kırmızı kadife bir kutu çıkardı. Sonra kapağını açarak Celeste'e doğru kaldırdı ve şairane bir sesle konuştu. "Benim bir tanecik sevgilim, gerçek aşkım. Benimle evlenir misin?" "Oh Paul," diyebildi Celeste ve yaşlarla dolmuş gözlerle bana bir kez daha kaçamak bir bakış attı. Sanki benden izin bekler gibiydi. Onu olumsuz bir şey dememesi için başımı sallayıp onaylarken ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Celeste yavaşça elini uzatıp mücevher kutusunu eline aldı ve konuşamadan öylece baktı. Paul'ün bu özel anı niye benim yanımda gerçekleştirmek istediğini tahmin ediyordum. Celeste'in yalnızlığımı ve yasımı sebep göstererek yine bir bahane yaratacağından korkuyor olmalıydı. Belli ki aramızda defalarca konuştuğumuz bu konuda benim desteğimle Celeste'in cevabını garantiye almak istemişti. Ama o sulu gözlerle aynı şeyi tekrarlayıp duruyordu. "Oh Paul, oh Paul." Dayanamayıp söylendim. "Hadi Celeste, evet de artık." Sesim kesin ve nazı bırak tonundaydı. "Ama" diye bana bakarak mırıldanmaya başlamıştı ki onu tatlı sert bir tonla durdurdum. "Celeste, lütfen." Zavallı Paul halen dizi üzerinde beklemekteydi. Nihayet beklenen kelime duyuldu, hem de ardı ardına. "Evet, evet, evet, evet." Paul ayağa kalkarken neredeyse uçup yükselecek gibiydi. Kutudaki yüzüğü alıp sevdiği kadının parmağına takarken ellerinin titrediğini görebiliyordum. Celeste de ben de ağlıyorduk. Barın üzerindeki martini kadehimden bir yudum alıp kendimi teskin etmeye çalıştım. Aylar ve aylardır böylesine mutlu bir duygusallık yaşamamıştım. Paul onu dudaklarından öptükten sonra elinden tuttu ve beraberce bana döndüler. İki kolumu yana açarak onlara doğru yürüdüm. Sarıldığımızda kendime ailemden uzakta yeniden bir aile kurduğumu hissettim. "Sevgili Celeste'cim, sana mutluluklar diliyorum." "Küçüğüm." Benden neredeyse özür diler gibiydi. "Celeste, ben artık iyiyim. Daha da iyi olacağım, merak etme. Bana mürebbiyelik yapacağın yaşları çoktan geçtim. Benim için yaptıklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim. Ama bir kez daha mutluluğunu ertelemene razı olamam. Yoksa seni engellediğim için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bunu istemezsin, değil mi?" Paul'ü tebrik edip öperken iki elimi avuçları arasına aldı ve mutlulukla gözlerimin içine baktı. "Sana minnettarım prenses," dedi. Minnettar olacağınız tek şey birbirinize olan aşkınız. Ben sadece birleşmenizi geciktirmeye yaradım dedim gülümseyerek. Kendine haksızlık etme küçüğüm. Celeste içtenlikle söylediği bu cümleden sonra göz ucuyla parmağındaki yüzüğe hala inanamayarak baktı. O anki mutluluğunu izlerken iyi ki buradaydım ve bu işi kolaylaştırdım diye düşündüm. Nişanın şerefine birer kadeh içtikten sonra hediyelerimizi alıp Ezra'nın katına indiğimizde misafirlerinin çoğu gelmişti bile. İçlerinde subay elbiseli olanlar vardı. Belki de nesillerdir hiç savaş görmedikleri için olmalı, üniformalarının içinde sanki kıyafet balosuna gidecek gibi keyiflilerdi. Lusitanya'nın batırılışından itibaren Amerika'nın İtilaf devletlerine verdiği destek bariz şekilde artmıştı ve Kongre askeri gücü arttırma kararındaydı. Yüksek sesle söylenmese de harbe katılmak üzere Wilson hükümetinin hazırlık yaptığı konuşulmaktaydı. Ancak orduya çağrılan değişik meslek gruplarından bu genç adamlar bunun çok yakında gerçekleşecek olduğunun işareti gibiydi. Ezra'nın bütün gayretine rağmen gece huzursuz bir zamanda olduğumuz gerçeğini saklayamıyordu. Hepimizin kendi küçük dünyasında diğerininkinden farklı kaygıları, acıları vardı. Benim gibi Celeste gibi biri daha uzakta kalan ailesi için endişeleniyordu. Aslen Rus olan Janine Stein, St. Petersburg'daki yakınlarından uzun zamandır haber alamamaktaydı. Bu arada Osmanlı topraklarının hem Fransız hem Rus saldırısı altında olması, sevgi üzerine kurulmuş ilişkilerimize hiç konu edemediğimiz garip bir burukluk veriyordu. Celeste'in ülkesinin Osmanlı karşısındaki agresif tavrından ötürü uzun zamandır özür dilermiş gibi sergilediği tavrına, Ruslar Sarıkamış'tan Doğu Anadolu içlerine indikleri günden beri Ezra'nın annesi de katılmıştı. Bunun yanı sıra sevgili oğluyla aramızdaki dostluktan çok memnun görünüyordu. Yakınlığımızın derecesini anlamak için fırsat yarattığı her defasında da Ezra'nın benim için adeta bir abi olduğunu anlatmaya çalışıyordum. O akşam da bu oyundan kaçamadım. Mrs. Stein her zamanki övgüleriyle beni yine şımartırken dayanamayıp sözü yine kendi favori konusuna getirdi. Tatlım dedi, seni çok iyi gördüm bu akşam. Teşekkür ederim Mrs. Stein. Bir eliyle çenemin altını okşayarak gözlerimin içine baktı. Uzun zamandır seni görmeyi özlediğim gibisin. Ne kadar mutlu oldum bilemezsin. Sonra göz ucuyla az ileride Paul ile konuşan Ezra'yı gösterdi ve kulağıma doğru eğilip fısıldadı. Oğlum sana gerektiği gibi göz kulak oluyor mu tatlım? Gülümsedim. Evet Mrs. Stein. Hep dediğim gibi gerçek hayatta da sahip olmadığım bir ağabeyin yerini tuttu benim için. Bana olan desteğinden dolayı ona müteşekkirim ve tabii size de. Biz hiçbir şey yapmadık tatlım, boş ver. Ama Ezra gerçekten seni çok düşünüyor ve seviyor. Ben de onu seviyorum. Benim için bir ağabey gibi. Sanırım o da beni olmayan küçük kız kardeşinin yerine koydu. Birbirimizin hayatında eksik olanı tamamlıyoruz Ezra ile. Bundan emin misin? Neden? Ezra'nın da seni sadece küçük kız kardeş olarak gördüğünden. Bu defa ısrarcı tavrına ve ikna uğraşısına gülümsedim. Bundan eminim Mrs. Stein. İnanın aramızdaki ilişkinin benim söylediğimden farklı olduğuna dair en ufak bir konuşma geçmedi bugüne kadar. Ezra Nesim'i çok sevdiği gibi benim acıma da çok saygılı. Bana dostluktan başka türlü hiçbir yaklaşımı olmadı. Belki de sana açılamıyordur. Janine Stein'in bakışları ciddileşmişti. Sanki bildiği bir şeyler var gibiydi. Bana mı öyle gelmişti, yoksa annelik içgüdüsünü mü kullanıyordu? Ezra ona benim bilmediğim bir şeyler söylemiş olabilir miydi? Başımı Ezra'dan yana çevirdiğim an göz göze geldik. İlk defa bu kadar romantik ve hayranlık dolu olduğunu fark ettiğim bakışlarını ne kaçırdı ne de değiştirdi. Fark ettiğim için duruşunu, ifadesini değiştireceğini sandım. Ama bu sefer inatla bana farklı bir şeyler söylemek ister gibiydi. Üstüme almamaya çalışarak bir elimle ona selam verip annesiyle konuşmak üzere döndüm. Bana halen bunun sadece bir dostluk bakışı olduğunu söyleme tatlım, dedi Mrs. Stein. Mrs. Stein, benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz? Anneler kendilerine söylenenden fazlasını bilir tatlım, diye cevapladı göz kırparak. Sonra beni elimden tutup verandanın önüne doğru yürüttü. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. 5. caddenin ışıkları, Central Park'ın yeşilliğini örten karı esrarengiz gölgeler arasında aydınlatıyordu. Muhteşem bir güzellik değil mi, dedi. Evet, harika. Her şeye, savaşlara. Bir an sessiz kaldı. Ölümlere diyeceğini tahmin etmiştim. Ama bana söylenecek en yanlış kelime olduğunu hatırlayıp hemen susmuştu. Onu rahatlatmak istedim. Tamam Mrs. Stein, problem değil, devam edin lütfen. O yine de kısa kesti. Savaşlara, acılara rağmen hayat güzel, değil mi? Derin bir nefes aldım. Kalbim acıyordu ama işte hayat devam ediyordu ve hala güzellikler vardı. Sadece, evet, her şeye rağmen güzel, dedim. Ve sen bu güzellikleri yaşamayı hak ediyorsun tatlım. Henüz çok ama çok gençsin. Hayat sana çok erken yaşta çok büyük bir acı yaşattı. Ama ömür boyu o acıyla yaşayamazsın. Yanlış anlama, sana acını unut demiyorum, unutulmaz, hem de hiç. Janine Stein sanki kendi yaşadığı bir acıdan bahseder gibiydi. Ama küllenmesine müsaade etmelisin. Yoksa seni bekleyen diğer mutluluklara geçit vermezsin. Sonra o ağır dokunaklı ifadesinden sıyrılıp muzip ses tonuyla sordu. Samimiyetle söyle bana, oğlumu yakışıklı bulmuyor musun? Onun bu anaç haline gülümseyerek cevapladım. Evet Mrs. Stein, kesinlikle onu yakışıklı buluyorum, hem de çok. New York'a gelişimizin 2. akşamı tanıştığımda Nesim'in yakın arkadaşı için düşündüklerimi hatırladım. Nesim ondan 3 nesil önce baba tarafından Anvers'ten, anne tarafından Rusya'dan gelmiş bir Musevi ailenin oğlu olarak bahsederken, hep gözümde kalın camlı gözlüklerinin ardında zeki gözleri bilyeler gibi dönen, orta boylu, tıknaz, telaşlı bir erkek canlanmıştı. Ancak ilk gördüğüm an açık tenli, uzun boylu, zarif genç adam beni yanlış çıkarmıştı.